Tetak.
Tetak. Oysa adımız da
yemeklere, adımlara güzel yemek.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz, iyi haftalar diliyoruz hepinize. Başkent'ten merhaba, işte Hayatın Sesleri başladı. Bizler yine sizler için buradayız. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni sizler için. Kumanda masasında Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Diyoruz ki sizler de dahil olun programımıza. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz numaralarımızı biliyorsunuz ama tekrar edelim. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu aynı zamanda Memleketim FM ortak yayınıyla birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Gibi kaçtın sevginin sahilinden, gözlerimin ufkundan bir yaz bulutu gibi geldin ve uzaklaştın. Rüzgarın hırçın sesidir içimde senden kalan. Toplanırlar bir akşam ve bir sabah martılar döner sahile iner. Sen de bir martı gibi dönsen sana kavuşsam, bir yaz yağmuru gibi içime yağsan yine.
Dünya bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, 15 5 onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO sektör uzmanı sevgili Tolga Korucu bizlerle birlikte.
Merhabalar.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün kültürel ifadelerin çeşitliliğinden söz edeceğiz. Evet. Şimdi kültürel ifadeler neleri temel alır? Neyi kastederiz kültürel ifadelerin çeşitliliğinden acaba?
Tabii, şöyle başlayalım. UNESCO'nun bildiğiniz üzere 5 tane sektörü var ve bunlardan bir tanesi kültür. Ve bu kültür alanı altında da kültürel ifadelerin çeşitliliği denen özel bir bölüm var.
Evet.
Kültürel ifadeler dediğimiz zaman neleri kastederiz? Bizim günlük hayattaki yaşayışımız, söyleyişlerimiz, deyimlerimiz, anlattıklarımız, yaptıklarımız hepsi kültürel ifadelerin içine girer. Ki kültürün ne kadar geniş bir kapsam içerisinde olduğunu biliyoruz. Tarihi anıtlardan tutun müzelere, geleneksel uygulamalardan, çağdaş sanata kadar çoğu alanda kültüre biz hayatımızın zenginleştiği bir alan olarak görürüz. Bununla ilgili olarak da UNESCO sürdürülebilir barışa katkı yapmak için, yaratıcılığı teşvik etmek için, açık ve katılımcı toplumlar oluşturmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için de kültürel ifadelerin çeşitliliğini desteklemektedir.
Evet, ne kadar zamandır destekler ve Türkiye ne kadar zamandır içerisinde?
Şöyle, UNESCO zaten adındaki C harfinin de kültürü ifade etmesiyle birlikte kurulduğu 1946 senesinden beri kültürün her türlü alanında insanların yararına olabilecek her etkinliği destekliyor. Ama bununla ilgili olarak kültür sektörü içerisinde UNESCO'nun bir sözleşmesi var. 2005 yılında imzalanan kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi diye. Zaten kültürü destekleyen UNESCO bu alanda özel bir ihtiyaç görerek 2005 senesinde bu sözleşmeyi imzalıyor kendi içerisinde. Tabii bunun ufak da bir arka planı var. 2001 senesinde UNESCO'nun 31. Genel Konferansı'nda UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Beyannamesi kabul ediliyor. Bu da kültürel çeşitlilik adına atılan ilk adım oluyor. Tabii 2003 senesinde de somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi var. Bu ikisinin imzalanmasıyla ve beyannamenin de tabii ki benimsenmesiyle bu yol açılıyor. Ve 2005 senesinde bu çeşitlilik konusunun korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi imzalanıyor. Yani 2005 senesinden itibaren eğer sayarsak 12 senelik bu konuya özel olarak odaklanmış bir çalışma, bir destek söz konusu.
Evet, peki taraf devlet sayısı kaçtı? Şu anda kaç?
Şöyle, 2005 senesinde imzalanan bu sözleşmenin birinci taraf devleti Kanada. 2005 senesinde doğrudan kendisi taraf oluyor devlet olarak. O zamandan bu zamana 144 üye devlet var. En son 2016 senesinin, geçtiğimiz senenin son aylarında Doğu Timor denen bir uzak doğu devleti de bunun taraf oldu. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak henüz bu sözleşmeye taraf değiliz. Sözleşme 2005 senesinde imzalandıktan sonra bizim ülkemizde de çalışmalar doğrultusunda 2011 senesinde meclise bu sözleşmenin onaylanmasının uygun olduğuna dair bir kanun tasarısı veriliyor. 2011 senesinin Ağustos'unda. Bundan iki ay kadar sonra da komisyon, ilgili komisyon meclisteki bunun uygun olduğunu görerek genel kurula soruyor. Tabii bildiğiniz üzere sözleşmeye taraf olmamız için genel kurulun bunu kendi arasında tartışması ve kabul etmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'nin hem hızlı değişen gündemi hem de meclisin öncelikleri doğrultusunda henüz genel kurula gelemeyen bir sözleşme bu.
6 yıldır.
Doğru. Doğru. Evet. 6 yıldır sözleşmeye taraf olmayı bekliyoruz açıkçası. Ama bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bu sözleşmeye taraf olmadığımız sözleşmeyle ilgili veya programla ilgili etkinlikleri takip etmediğimiz anlamına gelmiyor. Biz
elbette.
Milli Komisyon olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Şimdi sözleşme öncesinde bir hazırlık süreci vardı herhalde,
evet.
Değil mi?
Evet.
Biraz da o süreçten söz edebilir miyiz? Nasıl
tabii,
bir süreçti?
Şöyle.
Neler yaptınız? Neleri dahil etmeye çalıştınız?
Evet. Öncelikle bahsettiğim gibi 2001 senesindeki evrensel beyannamenin de benimsenmesinden sonra ülkeler arasında 2003 senesindeki 32. Genel Konferans'ta böyle bir sözleşmenin yazılmasına, hazırlanmasına dair bir karar çıkıyor. UNESCO'nun söylediğim gibi 32. Genel Konferansı'nda. Burada da kültürel çeşitliliği biz nasıl ifade edebiliriz? Kültürel çeşitliliği neden korumalıyız gibi konular üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu hazırlık süreçlerine Dışişleri Bakanlığımız, UNESCO Türkiye, UNESCO'nun Paris'teki daimi temsilciliği, Türkiye daimi temsilciliği ve bizim Milli Komisyonumuz da hem de Dışişleri Bakanlığı hem de Kültür Turizm Bakanlığı da burada çalışmalara katılıyor. Şu anki Milli Komisyon Başkanımız Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz da orada danışman olarak bu sözleşmeyle ilgili olarak çalışmalarını yürütüyor. Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra Milli Komisyonumuzda bir ihtisas komitesi kuruluyor. Kültürel ifadelerin çeşitliliği ihtisas
komitesi
olarak.
Ne zaman kuruldu bu komite?
2011 senesinde kuruldu. Öcal Oğuz'un önce üyeliğini sonra başkanlığını yaptığı bir komite. Şu an hala aktif şekilde devam ediyor. Şu anki başkanımız doçent doktor Sayın Serhan Ada. Bir de başkan vekilimiz var. O da yardımcı doçent doktor Sayın Yeliz Özay. Bunların yanı sıra kamudan, özel sektörden ve okullardan, akademiden gelen birçok üyemiz var. Aylık toplantılar şeklinde biz kültürel ifadenin çeşitliliğini takip ediyoruz. Sözleşmeyle ilgili nasıl güncellemeler var gibi.
Peki bu takipler nasıl gerçekleşiyor? Hı-hı. Yani ne tür faaliyetler içerisinde bulunuyorsunuz?
Anladım. Şöyle, UNESCO'nun çoğu programında ve sözleşmesinde hükümetler arası komiteler vardır. Üye devletler senede bir kere UNESCO'nun Paris'teki genel merkezinde bir araya gelirler ve kendi ülkelerinde yaptıklarını anlatırlar. Örneğin geçtiğimiz sene 2016 senesinin Aralık ayında biz Sayın Serhan Hocam ve Yeliz Hocam'la birlikte 10. olan hükümetler arası komite toplantısına gittik. Biz tabii ki taraf olmadığımız için gözlemci olarak katılabiliyoruz bir toplantılara. Hı hı. Bu toplantılarda her ülke kendi yaptıklarını, kendi etkinliklerini anlatırlar. Neler yaptıklarını ve neler yapacaklarından bahsederler. Biz ülkemizde tabii ki görev alanlarımızdan biri de UNESCO'ya dair farkındalık yaratmak olduğu için bu sözleşmenin 10. senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir etkinlik yapmıştık. Bu sözleşme neyi ifade eder, imzaladığımızda Türkiye'de ne gibi değişiklikler olur, kültürel çeşitlilik neyi ifade eder gibi. Bunun yanısına geçen hafta bahsettiğimiz radyo günü etkinliklerimiz yine kültürel ifadenin çeşitliliği ki biz buna kısaca KİFAÇ deriz. KİFAÇ üzerinden yaptığımız çalışmalardan bahsediyoruz. Radyo gününden, caz gününden. Aslında kültürün ifade ettiği her alanda çalışmalarımız var. Özellikle akademide, üniversite alanlarında yaptığımız çalışmalarla biz bu sözleşmeyi takip ediyoruz.
Evet. Sadece müzikle sınırlı değil. Sineması var, hı-hı, değil mi? Sanatı, doğru, tiyatrosu, yayıncılık gibi alanların, evet, desteklenmesi ve korunması mıdır buradaki temel amaç?
Buradaki temel amaç hem korunma hem de tek tipleşmeyi önleme. Yani sizin de dediğiniz gibi sadece sinema değil, sinema, müzik, basın, televizyon, yayıncılık, tiyatro gibi alanlar ve bunlarla ilgili kültürel endüstri ürünlerinin insanlığın kültürel zenginliğini korumak ve tek tipleşmeyi önlemek amacıyla desteklenmesini amaçlıyor bu sözleşme. Hı hı. Tabii ki burada aslında ki önemli motivasyon konularından bir tanesi bu sözleşmenin hazırlanma sürecinde. Sinema sanayinin küreselleşmesinde bütün sinema alanlarının hani tek bir sanayi üzerinden yürümesi değil de herkesin yerel olarak kendi filmlerini, sanat eserlerini, müziklerini, radyo yayınlarını gerekse farklı şekilde ortaya koyabilmesi, tek tipleşmeyi önlemek.
Evet, şimdi az önce değişikliklerden söz ettiniz. Hı-hı. Peki sözleşmeye taraf olursak, hı-hı, ne gibi değişiklikler olur acaba ülkemiz açısından baktığımızda?
Tabii sözleşmenin tabii ki yasal olarak bir bağlayıcılığı var. Biz de sözleşmeye taraf olursak sözleşmenin bütün maddeleri yapılması gerekenlerle birlikte bizleri de etkileyecek. Bu uluslararası anlaşma tabii UNESCO'nun burada çok önemli bir platform oluşturduğunu da unutmayalım. Burada bütün ülkelerin bir araya gelerek bu konuda çalışmaya bize fırsat sağladığını. Hı hı. Burada sanatçıların, kültür profesyonellerinin ve uygulayıcılarının, tabii aynı zamanda da vatandaşların kültürel malları, hizmetleri ve ürünleri üretebileceği, yaratabileceği, dağıtabileceği ve bunlardan faydalanabileceğini görüyoruz. Bu sözleşmeyle birlikte biz de ülkemiz içerisinde her türlü kültürel, sanatsal, kültür alanının dahil olabileceği her türlü etkinlikte bizlerin de UNESCO'nun idealleri doğrultusunda yer alacağımız, bir şeyin üretilmesi veya dağıtılması veya faydalanılması gibi konularda bizim yeni inovatif çözümler üreteceğimiz, fikir üretebileceğimiz, kapasiteler ortaya koyabileceğimiz bir sözleşme görüyoruz burada. Tabii ki taraf olmamamız, toplantılara katılmadığımız, takip etmediğimiz anlamına gelmiyor daha önceden, hı hı, söylediğim gibi. Gidip, evet, orada gözlemci olarak yer alabiliyoruz ama taraf devlet olmamız, bizim de orada bir karar verici noktasında olmamız ülkemiz anlamında hem de dünya genelinde bizim de sonucu etki edebileceğimizi gösterecektir.
Evet. Peki taraf devletlerde ne gibi değişiklikler gözlemliyorsunuz, hı hı, katıldığınız konferanslarda?
Genellikle şöyle olur, UNESCO'nun bütün konferanslarında gözlemleyebileceğimiz bir şey bu. Bir sözleşmeye dayalı olduğunuzda, önünüzde bir yasal çerçeve olduğu zaman sizin yapacaklarınız aslında az çok belirlidir. Ülkeler bir araya gelirler, gerek demografik özellikleri olsun, gerek coğrafi özellikleri olsun. Mesela bir yerel toplumun dili olabilir veya bir sinema anlayışı, sanat anlayışı olabilir. Bunların kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri alanlarında kullanılabilir, ulaşılabilir olması. Sadece büyük endüstrilerin, sadece çoğuncu ya da çoğunluğun kullandığı endüstrilerin hep ön plana çıkmadığı, herkesin her sanatsal anlamda, kültürel anlamda ortaya bir şeyler koyabildiği dönemlere geçilebilir bu sözleşmeye taraf olunmasıyla. Diğer ülkelerde ne gibi değişiklikler gözlüyoruz? Bu sözleşmeye taraf olan 144 ülkenin çoğunluğunda sözleşme öncesi ve sonrasındaki farklara bakacak olursak genellikle yerel halkların ortaya koyduğu kültürel ürünlerden bahsedebiliriz. Bunlar kitap olabilir, az önce bahsettiğimiz gibi sinema olabilir, tiyatro olabilir. Bunların ortaya konulması, kaybolmaması, korunması ve tabii sözleşmenin adında geçtiği şekilde geliştirilmesi önemli. Çünkü bu çalışmalar, sözleşmeyle ilgili çalışmalar ilk hazırlandığında şöyle bir ifade kullanılıyor. Nasıl ki biyoçeşitlilik doğa için gerekli, insanlık için de kültürel çeşitlilik gerekli insanlığın devamı için. Bununla ilgili olarak da hani kültürel çeşitliliğin gelecek nesilleri korunarak ve geliştirerek ve onların da geliştirilebileceği bir şekilde bırakmamız bizim için önemli oldu.
Evet, peki korunma derken bunun korunmasından birazcık söz edebilir miyiz? Diyelim ki dahil olduk taraf devletler arasına. Nasıl koruyacağız? Nasıl bir koruma gerçekleşecek? Tek tek mi? Önce sinema, tiyatro, müzik mi? Yoksa hepsi aynı anda mı korunmaya alınacak?
Şöyle, UNESCO'nun zaten asıl amacı danışmanlık olduğu için belirli konularda UNESCO idealleri doğrultusunda istişari konularda yardımcı olmak olduğu için bir ülke tabii ki kendisine bir öncelik alanı belirleyebilir. Biz öncelikle sinemadan, sinemayla ilgili geliştirelim kendimizi veya televizyon veya yayıncılık diyebilir. Tabii ki bunun hepsine aynı anda da gidebilir. Bu tamamen ülkenin kendi potansiyeline bağlı, kapasitesini doldurmasına bağlı.
Bizim neydi programımız, planımız?
Bizim planımız şöyle, aslında biz kültürel çeşitlilik anlamında doğrudan tümden bir hani bu sözleşmeye taraf olmamızla birlikte ilerlemek istiyoruz. Çünkü hani bir öncelik belirlemek, farklı şeyleri geri planda bırakmak aslında hani sözleşmenin içeriğine de ters olabilir.
Evet.
Biz tabii hem Milli Komisyonumuz hem de Milli Komisyonumuz bünyesindeki Kültürel İfadenin Çeşitliliği İhtisas Komitesi olarak da gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz bu konuda. Zaten bu sene yapılacak 39. Genel Konferans'a da yaptıklarımızı, anlattıklarımızı belirli bir noktaya getirerek götürmek istiyoruz ve umuyorum ki bu sözleşmeye yakın sürede hem meclisimizin de gündeminin bu noktaya geleceği sürede sözleşmeye taraf oluruz diye umuyorum.
Evet. Peki şimdi çalışmalar dediniz. Çalışmaları yaparken saha çalışmalarınız da var mı? Yoksa nasıl bir çalışma takip ediyorsunuz? O çalışmaların sonuçlarını raporlar halinde mi sunuyorsunuz?
Aynen. Şöyle bahsedeyim. Bizim Milli Komisyonumuzun ve İhtisas Komitemizin çalışmaları öncelikli olarak UNESCO'nun kendisine de olduğu üzere istişari. Yani biz danışmanlık veririz. Doğrudan icracı bir kurum değiliz. Genellikle bizim yaptığımız çalışmaların icracı kurumu bakanlıklardır veya üniversitelerdir. Biz kültürel ifadelerin çeşitliliği konusunda eğer bu konuyla ilgili olabilecek üniversitelerde hocalarımız varsa, tabii ki komitemizde de birçok hocamız var, kendileri de okullarda, akademide bunlardan bahsediyorlar. Bu sözleşmeyle ilgili bir etkinlik yapalım. Orada konuşmacıları bir araya getirelim. Sözleşmeden önce ülkemiz nasıldı, sözleşmeye taraf olduğumuzda neler yapabiliriz, nelerden bahsedebiliriz gibi böyle etkinlikler yapılıyor. Ve UNESCO'nun kendi içerisindeki sistemi dolayısıyla biz yaptığımız her etkinliği tek tek raporlayarak genel konferansa götürüyoruz. UNESCO'nun 2 senede bir yaptığı genel konferansı var. 2 sene boyunca ne yaptık, 2 sene boyunca ne yapmak istiyoruz'u anlattığımız genel konferanslar burada. Biz oraya giderek örneğin radyo gününde bir radyo programına katıldık, UNESCO'yu anlattık gibi bir raporlandırma yapabiliriz. Kültürel ifadenin çeşitliliğinin sözleşme imzalandıktan sonraki 10. yılında yine hocalarla bir araya gelerek bir üniversitede etkinlik yaptık. Üniversite öğrencilerine ve akademisyenleri bu konularda bilgilendirdik. UNESCO ile ilgili bir farkındalık yaratmaya çalıştık gibi raporlandırmalar yapıyoruz. Bu raporlandırma önemli çünkü yaptığımız etkinliklerin sonuçlarını almamız bizim için yeni yapacağımız etkinliklerde daha bir yol gösterici olacaktır.
Evet. Peki ne kadar zamanda bir bu raporları sunuyorsunuz?
Şöyle, normalde hükümetler arası komite senede bir kere toplandığında oraya bizim senede bir olarak götürmemiz gerekir. Eğer taraf devlet olursak, ama şu anda gözlemci olduğum için herhangi böyle bir bağlayıcılığımız yok. Ama biz yine
İstediğiniz
de...
İstediğiniz zaman sunabiliyorsunuz.
Tabii ki öyle, ama tabii UNESCO'nun bu genel konferansında, kültür komisyonunda, kültür sektöründe biz yaptıklarımızı 2 senede bir kesin şekilde raporlandırarak oraya götürebiliyoruz. Ama taraf devlet olursak yılda bir bunu iletmemiz gerekecek.
Evet, o zaman bir an önce taraf devlet olmamız dileğiyle. diyelim. Ve çok teşekkür edelim bugün bizlerle birlikte olduğunuz, bu bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız için.
Sağ olun, ben teşekkür ederim.
Siz de sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO sektör uzmanı sevgili Tolga Korucu, Dünya Bir Hazine köşemizin konuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve müziğe dönüyoruz.
Sana gitme demeyeceğim, sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia, ama gitme Lavinia. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin yine de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim, sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia. Ceketimi al, günün en güzel saatleri bunlar. Lavinia, yanımda kal, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia, adını gizleyeceğim. Sen de bilme, bilme Lavinia. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim, sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia.
%5.28 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor ve biz şimdi Kırşehir'e uzanmak istiyoruz. Kırşehir'de Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi sorumlusu Sayın Osman Demir telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Nilgün Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben de Kırşehir'den sizler aracılığıyla bizi dinleyen herkese gönül dolusu, kucak dolusu selamlar iletiyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz Sayın Osman Demir. Kırşehir'de şimdi kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde Dede Korkut'tan Pir Sultan Abdal'a, Neşet Ertaş'tan Karacaoğlan'a kadar söz ustalarıyla Türk dünyasında kullanılan müzik aletleri gönül coğrafyası haritasında yaşatılıyormuş. Şimdi bize bununla ilgili neler aktaracaksınız? Harita üzerinde resim ve isimleriyle Anadolu'nun gönül sultanları nasıl yer alıyorlar acaba?
Nilgün Hanım, öncelikle bu merkezi tanıtma imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii Neşet Ertaş, Hakk'ın rahmetine kavuşan ve herkesin kendinden bir şeyler bulduğu ünlü bir ozanımız. Ve biz Kırşehirliler her zaman övünerek söyleriz. Sazın ve sözün en büyük ustalarından birisi merhum Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ın vefatının ardından biz onun anısını yaşatmak amacıyla Kırşehir Valiliği olarak böyle bir girişim başlattık. Eski vali konutu olarak kullanılan çok modern bir binada, estetik bir binayı Neşet Ertaş Gönül Sultanları ve Kültür Evi olarak düzenledik. Ve 2 yıl önce de ziyarete açılan bu kültür evimiz çok sayıda ziyaretçiyi hala kabul ediyor ve her geçen gün ilgi de devam ediyor. Tabii efendim burada Neşet Ertaş tek başına bir değer, Türk milleti için bir değer, Türkler için bir değer. Ama bunun yanında Gönül Sultanları da, sultanlarını da unutmamız mümkün değildi. Neşet Ertaş ustamızın yanına ta Dede Korkut'tan günümüze kadar gelen ozanlarımızı ve gönlümüze hitap eden Türk büyüklerini diyelim, öyle tabir edelim, Gönül Sultanları olarak niteleyerek bir çatı altında birleştirdik. Burada hem gelen ziyaretçilerimize içerisinde yer alan Gönül Sultanlarını elektronik ortamda kulaklıkla dinleme imkanı da verdik. Yani orada bir Muharrem Usta'nın, Muharrem Ertaş'ın standına giden birisi aynı zamanda kulaklıkla Muharrem Ertaş'tan seçmeler de dinleyebiliyor. Bundan öte işte Anadolu'yu aydınlatan, gönül coğrafyamızı aydınlatan insanlara da burada yer verdik. Ululara da yer verdik. Bunlarla ilgili de işte kimdir bunlardan birisi? Pir Sultan Abdal'dır. Türk insanının gönlünde taht kurmuş birisi. Pir Sultan Abdal'la ilgili de bilgiler var. Hem görsel hem de işitsel olarak bunları dinleme imkanı veriyoruz ziyaretçilerimize. Tabii bunları yaparken Neşet Ertaş'ın da belki Türkiye'de ilktir. Biz biliyoruz daha önce Japonların haber okuyan bir spiker robot yaptıklarını. Belki Kırşehir'de bir ilktir. Neşet ustamızı bir android şekliyle robotlaştırıp onun üstünü de kaplayıp bir heykel şekliyle birebir aynı girdiğimizde Neşet usta bize Kırşehir'e hoş geldiniz diyor ve kendi sesinde elleri, dudakları dahi hareket ederek hem saz çalıp hem de türküler söylüyor.
Ne güzel, sesinden gerçekten, türküler de dinleyebiliyor ziyaretçiler.
Evet, evet. Gerçekten çok ilgi de görüyor. Çünkü mumyası yapılan heykel birebir Neşet Usta'ya benziyor. Ve hatta bu konuda kısacık bir şey aktarmak istiyorum. Neşet Usta'nın oğlu Hüseyin Ertaş Almanya'da yaşıyor. O gelmişti açılış öncesi. Bu heykelin bulunduğu odaya kendisini götürdüm. Dedim ki yarın Sayın Başbakanımız bu müzeyi açacak. Siz de burada olacaksınız. Orada şaşırmayın. Şimdiden bir görün dedim. İçeri girip de babasını o halde görünce gözlerini kapatarak ağlamaya başladı. Ve dedi ki gerçekten babam canlı olarak karşımda duruyor. Saz çalıyor, türkü söylüyor zannettim dedi. Gerçekten gelen herkes bundan çok etkileniyor. Tabii Neşet Usta'nın anısını yaşatıyoruz bu kültür evinde. Yalnız bunun
peki neler var başka odada? Neşet Ertaş'a ayrılan odada neler var daha farklı?
Daha çok fotoğraflarla Neşet Ertaş'ın çok bilinmeyen yönleri bu odada sergileniyor. Yani bildiğimiz klasik Neşet Ertaş'ın elbisesi, şapkası, ayakkabısı gibi değil. Daha çok bilinmeyen yönlerini anlatan fotoğrafları, konuşmaları, onunla ilgili plaklar, yine onunla ilgili türkü kasetleri, onları sergiliyoruz. Bunun yanı sıra Neşet Ertaş'ın sipariş verdiği ama teslim almaya ömrünün yetmediği bir sazı da orada sergiliyoruz. Bunların yanı sıra sadece Neşet Ertaş sazı değil, geçmişten günümüze kadar kullanılan Türk halk müziği çalgılarını da burada sergiliyoruz. Yaklaşık 100'e yakın Türk halk müziği enstrümanı ta geçmişten Sümerlerden bugüne kadar. Burada mevcutsa orijinali, değilse birebir maketlerini yaptırmak suretiyle onları da bu kültür evinde sergiliyoruz.
Ve yine ne kadar zamandır kültür evinde sergiliyorsunuz tüm bunları?
Efendim bunlar 25 ya da 26 Eylül 2014 tarihinde ziyarete açıldı burası.
Evet.
2014'ten beri ziyarete açık.
Peki ziyaretçiler kimler? Türkiye'den mi yoksa şu anda bizi yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz de gelip ziyaret ediyorlar mı? İlgi nasıl?
Tabii. Şimdi genelde biliyorsunuz Kırşehir Kapadokya'nın giriş kapısı. Buradan genellikle Kapadokya'ya, Hacı Bektaş bölgesine geçen insanların büyük bölümü ziyaret ediyor. Yine Türkiye'ye gönül vermiş, türkü dinlemeyi seven insanlar buraya geliyor. Malumunuz Kırşehir çok sayıda yurt dışında işçisi bulunan bir il. Çok sayıda vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Özellikle onların geldiği, izne geldiği yaz aylarında da çok yoğun ilgi, onların da ilgisini görüyor. Tabii ki yine turist gruplarının, yerli ve yabancı turist grupları da burayı ziyaret edip buradaki hem enstrümanları dinleme hem de gönül sultanlarını ve ozanlarımızı dinleme imkanı buluyorlar.
Evet, özellikle de Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın kendilerini karşılaması, Kırşehir'e hoş geldiniz diyerek kendi sesinden türküler sunması da gerçekten çok ilginç. Sayın Osman Demir, çok teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz, bize bu bilgileri verdiğiniz, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun.
Ben de size çok teşekkür ediyorum ve Türkiye'nin Sesi aracılığıyla bizi dinleyen herkese tekrar Kırşehir'den selam ve saygılar iletiyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Neşet Ertaş, Gönül Sultanları Kültür Evi sorumlusu Sayın Osman Demir, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
O şirin sözlerine, hayranım gözlerine, bakma el sözlerine, gel yanıma gel, gel gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel gel gel. Sözlüce, yar gizlice, gizlice gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Yar gizlice, gizlice gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Aman iller görmesin, sakın iller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel gel. Gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel gel, gel yanıma.
Sözler ve düşler. Tülin Şenaltın'ı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Sadece bir saat kalmıştı gelmesine. Aynı anda hem acele etmesi hem de telaşlanmaması gerektiğini düşündü. İnsan birbirine zıt bu iki eylemi aynı anda nasıl yapabilirdi acaba? Geriye doğru birkaç adım atıp özenle hazırladığı sofraya baktı. Üzerine gül yaprakları ve ışıltılı boncuklarla süslediği mavi masa örtüsü. Seramik siyah tabaklar, gümüş rengi çatal kaşık bıçak üçlüsü. Kırmızı cam bardaklar, gece mavisi üzerine kıpkırmızı kalp desenli ve seni seviyorum yazılı peçeteler. Birkaç gün önce tesadüfen rastlayıp beğenerek aldığı kırmızı gül biçiminde yapılmış tuzluk ve karabiberlik. Hepsi eksiksiz ve yerli yerinde görünüyor. Şamdan ve mumlarsa masanın romantizmini tamamlıyordu. Gördüklerinden memnun bakışlarını müzik setine çevirdi ve 7 yıl önce bu bizim olsun dedikleri şarkıyı düşündü bir an. Deli Mavi. Gidip baktı, o da hazırdı. Müzik setinin uzaktan kumandasını, o geldiğinde duruyor olmayı planladığı yerin yakınına koyduğu sırada kapının zili çaldı. Saate baktı ve onun beklediğinden erken geldiğini düşünüp telaşla irkildi önce. Daha giyinip kuşanmamıştı ki. Sonra hatırladı, arkadaşı uğrayıp bu akşam giyeceği o çok özel elbiseyi getirecekti. Görülüp de sürprizi bozulmasın diye birkaç gün önce ona bırakmıştı elbisesini. Kapının zili tekrar çaldı. Hemen gidip açtı. Yanılmamıştı, arkadaşı hayranlıkla baktı ona. Saçlarının, makyajının ne kadar yakıştığını söyler söylemez de elbisesini uzatıp hemen gitmesi ve kendisinin de hazırlanması gerektiğini söyledi ve koşar adım merdivenlere doğru gitti. İlk basamağa inmeden önce durup ona baktı ve muzipçe göz kırpıp neşeli bir sesle "İyi eğlenceler." dedikten sonra inmeye başladığı merdivenlerde gözden kayboldu. Gülümseyerek kapattı kapıyı. Tekrar saate baktı. Sadece yarım saati kalmıştı. Kollarında özenle tuttuğu özel elbisesiyle yatak odasına gitti. Elbiseyi yavaşça yatağın üzerine koyup kılıfını çıkardı ve yıllar öncesinin heyecanıyla baktı elbisesine. Aradan geçen 7 yılın ardından aynı elbisenin içine tekrar girebilmek için aylardır sürdürdüğü sıkı perhizin işe yarayıp yaramadığı biraz sonra belli olacaktı. Ama önce mesajını yollamalıydı. Cep telefonunu aldı ve "zili çalma, sadece anahtarı çevir ve içeri gir" diye yazıp gönderdi mesajını. "Bu da tamam," dedi kendi kendine. Hazırlanmaya başlamalıydı artık. Üzerindekileri çıkarırken küçük mavi inciler tutturulmuş saçlarını bozmamak için olabildiğince dikkatli davrandı. 7 yıl öncesinden tek fark saçlarına bir duvak değil, sadece bu küçük mavi incilerin tutturulmuş olmasıydı. Elbisesine, daha doğrusu gelinliğine uzandı, incitilmemesi gereken bir varlığı tutarcasına aldı ve hem heyecan hem de meraktan hızla çarpan kalbini dikkate almamaya çalışarak giyinmeye başladı. Bir yandan da yıllar önceki 14 Şubat gününü düşünüyordu. "Sen mavi rengi çok seviyorsun değil mi?" diye sormuştu o akşam sevgilisi. Daha önce kendisinin bile farkında olmadığı bu ayrıntıyı sevgilisinden duymanın hoşnutluğuyla gülümseyip "evet" demişti. O akşamki ilk evetiydi bu. Ve ardından bir soru daha geldi. "Ne ifade ediyor mavi sana?" Kısa bir an duraklayıp vermişti cevabını. "Sevgiyi, aşkı, sadakati, şefkati. Bunun gibi şeyler işte. Dünyadaki bütün olumlu duyguları ve durumları kısacası." "Neden sordun?" Bu sorusunu dikkate almamış gibi ama gözlerinin içine bakarak konuşmuştu sevgilisi. "Öyleyse sana son bir soru daha. Mavinin bütün tonlarını toplayıp getirsem ve hayatının kapısını çalsam, o kapıyı açıp beni içeri alır mısın?" Sanki mavi bir düşte gibiydi. Sevdiği, hem de çok sevdiği adam mavilere bürünmüş sözcüklerle evlenme teklif ediyordu. Ve bu teklifin karşılığı o akşamın ikinci eveti olmuştu. 1 yıl süren hazırlıkların ardından yine bir 14 Şubat günü, bu kez nikah memurunun sorusuna evet dediğinde üzerinde işte bu uçuk mavi gelinlik vardı. Bütün bunları düşünürken sıra fermuarı çekmeye gelmişti. Heyecandan buz gibi olmuş parmak uçlarıyla fermuarın küçük kulbunu tutarken nefesini de tuttu ve hiçbir zorlukla karşılaşmamayı dileyerek çekmeye başladı. Olmuştu işte. Yıllar sonra yeniden aynı rüyanın içindeydi artık. Sevinçle aynaya doğru yürüdü ve gördüklerine neredeyse inanamayarak baktı yansımasına. 7 yıl önceki hali duruyordu karşısında sanki. Kendisiyle göz göze geldiğinde "acaba" sorusu vardı bakışlarının derinliklerinde. "Acaba bu çaba bizi yeniden o güzel günlere kavuşturmaya yetecek mi?" Aslında mutlu bir evlilikleri vardı birkaç ay öncesine kadar. Fakat birkaç aydır her zamanki sevecen, ilgili, nazik kocasının yerini hırçın, dalgın, uzak bir adam almıştı sanki. Sanki unutulan ya da kaybolan bir şeyler vardı bir yerlerde ve mavinin tonlarından bazıları silinmişti. Onları bir kez daha hatırlamanın, yeniden bulmanın çıkar yolu gibi görmüştü bu akşam için yaptığı bütün hazırlığı. Kapıda çevrilen anahtarın sesiyle sıyrıldı düşlerinden. Tam zamanında gelmişti. Yatak odasından çıkıp salona doğru yürüdü ve sevdiği adamın elinde mavi ambalajlı küçük bir paketle sessizce ve kendisine hayranlıkla bakarak beklemekte olduğunu gördü. Yanına gitti, kendisine uzatılan küçük paketi aldı, mavi paket kağıdını ve hediye kutusunun kapağını açtı. Kutunun içinde Mavinin çeşitli tonlarında ve damla şeklinde taşlardan yapılmış bir kolye vardı. Aktı akacak damlacıklarla ışıldayan mavi gözlerini onun gözlerine çevirdiği anda konuşmaya başladı sevdiği adam. Birkaç aydır mavilerimizi unutmaya başladığımı düşünüyorsun biliyorum. Ama böyle bir şey hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Son zamanlardaki halimin nedeni iş yerinde iflasın eşiğine gelmiş olmamızdı. Üzülmemen için anlatmak istemedim. Bugün öğleden sonra her şey yoluna girdi yeniden. Bu kolyeyi de geçen hafta özel olarak yaptırdım. Yani ince parmaklarını eşinin dudaklarına götürüp susturdu ve yarıda kestiği cümleyi kendisi tamamladı. Şşşt, anladım. Mavinin bütün tonlarını toplayıp geldin bir kez daha. Hoş geldin. Bak, şarkımızı da hazırladım. Hadi dans edelim. İşte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında Ali Serin vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Solgun ve durgun ama duvarımda bak atamam sevdalı resimleri. Ah, zamansız eridik tükendik, neden böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik. Son bakışı gözümde bir alev gibi deli. renkte iki göz. Sana emin, sana söz. Kör olayım yalansa, değmedi değmez yüzüme başka renkte iki
göz.
Hayatın sesleri.